Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İsra suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 85. ayetinden 87. ayetine kadar Allah-u Teala kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı ve güzel bir şekilde anlatmayı bizlere nasip eylesin. Burada ruh konusu geçiyor. Son derece önemli bir konu. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Tabii her zaman yaptığımız gibi önce bir Yahya Hoca'yı dinleyelim. Ondan sonra ayrıntıya geçeriz.
İsra suresinin 85. ayeti ve devamı mealen şöyle: sana bu ruhu, yani Kur'an'ı soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin işidir. O bilgiden size ancak az bir şey verilmiştir. Farklı bir tercihte bulunsak, sana vahyettiğimizi, yani bu ruhu kesinlikle geri alırız. Sen de bize karşı kendine bir vekil bulamazsın. Geri alınmaması ancak Rabbinin rahmeti, yani ikramı sayesindedir. Onun sana olan lütfu gerçekten büyüktür. De ki, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir dengini getirmek üzere toplansalar ve bunun için birbirlerine destek de olsalar, kesinlikle onun bir dengini getiremezler. Evet, 88. ayeti okuyup bırakmış oldum.
Şimdi bu ruh konusu son derece önemli. Allah-u Teala her insana ve her cine ruh yüklüyor. Onun dışında bir de Allah-u Teala'nın bilgisi anlamında olan ruh var. Şimdi bu ayet-i kerimede anlatılan Cenab-ı Hakk'ın bilgisi manasındaki ruh. Diyor ki Allah-u Teala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, sana o ruhu soruyorlar. O ruh ne? قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ, de ki o ruh Rabbimin işidir yani. Bu Allah'a ait. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا, o bilgiden size çok az verilmiştir. O zaman o bilgi ruh olmuş oluyor. Ruh Allah'ın işi olduğuna göre Allah-u Teala'nın bilgisi oluyor. Ondan size çok az verilmiştir deniyor burada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği var ki sık sık burada tekrarlarız. Allah-u Teala bir yerde bir şey söylüyorsa bir başka yerde onu mutlaka ayrıntılı bir şekilde açıklar. Şimdi o ilimden derken bu ilim ne? Hangi bir ilim? O ilimden size çok az bir şey verilmiştir deniyor. Şimdi biz derken sadece insanlar mı, yoksa bunun içerisinde cinler de giriyor mu? Şimdi şeyden bakıyoruz ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını meleklere haber verdiği zaman ruhtan bahsediyor. Şimdi bir ruh var. Allah her insana ana rahmindeyken vücut yapısı tamamlanınca üflüyor. Onunla ilgili ayet şey mi? Bir okur musun?
Secde suresinden mi okuyalım onu?
Oradan okusun. Ruh ifadesi açıkça orada geçiyor.
Evet. Şimdi Secde suresinin, yani 32. surenin 7. ayetinden itibaren Cenab-ı Hak orada insanın yaratılış aşamalarını, safhalarını anlatıyor. Diyor ki اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, Allah yarattığı her şeyi güzel yaratandır. وَبَدْأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينَ, ve insanı da yaratmaya çamurdan başlamıştır. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ, sonra onun soyunu bir özden, dayanıksız bir sudan, sıvıdan oluşturmuştur. Sonra 9. ayet, ثُمَّ سَوَّاهُ, sonra insana son şeklini vermiş Allah. bu son şeklini vermesinin ardından ve nefeha fihi min ruhihi, ruhundan üflemiş Allah. Tabi bu ruhundan kelimesi burada Allah'a nispet edildiğinde hani tasavvuf çevrelerinde hani insan Allah'tan bir parça, işte bak Allah ruhundan üflemiş, kendisine ait bir şeyden üflemiş. Buradaki şey hani Allah'ın zatına ait bir şey değil. Allah'ın mülkiyetine, tasarrufuna ait bir şey olması bu. Yani Allah kendisine ait bir şeyden üflemiş demek o. Tıpkı Allah'ın Kabe'ye beyti, evim demesi gibi. Evim dediği zaman haşa, ev Allah'ın bir parçası mı? Değil, değil mi? İşte burada da ruhihi veya başka bir ayette biraz sonra geleceğiz, ruhumdan üfledim diyor Allah. Oradaki ruh Allah'ın tasarrufunda, mülkiyetinde bulunması anlamında, yoksa Allah'a ait bir parça olması anlamında değil. Diyor ki Allah insana son şeklini verdi ve nefaha fihi min ruhihi, ve içine ruhundan üfledi Allah. Ne oldu ruhundan üfleyince? Böylece ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel efide. Bakın o ana kadar insan son şeklini almış. Yani artık anne karnında bir cenin olarak kalbi atıyor, diğer bütün organları çalışıyor. Yani her şey hazır ama bir şeyler eksik. O cenini diğer ceninlerden ayıracak farklı bir yapı, bir şey oluyor. Ve o andan itibaren diyor ki Allah size sem'a dediği bir dinleme yeteneği kazandırıyor üflediği bu ruhla. Başka ebsar, basiret, yani sadece bir görme değil, ileri görüşlülük özelliği kazandırıyor size. Vel ef'ide, ve bir de gönüller oluşturuyor. Fuat kalp, yani vücuda kan pompalayan şey değil. Zaten kalbi var ceninin o ana kadar. Ama o günden sonra artık karar verme mekanizması anlamında bir gönül, bir fuat Allah oluşturuyor. Ve bakın bu üç özellik de insana ruh üflenmesinden sonra kazanılıyor. Allah demek ki bütün yarattığı insanlara, el insan dedi, bütün insan cinsine bu anne karnına son şeklini verdikten sonra ruh üflüyor. O üflenen bu ruhla birlikte insan dinleyen, ilerisini gören ve kararlar verebilen bir yapıya kazandırıyor. Yani insanı diğer canlılardan oluşturan artık özellik yüklenmiş oluyor tabiri caizse. O da işte bu ruhla yüklenmiş oluyor. Ve bunun bütün insanlarda da otomatikman olduğunu görüyoruz bu ayette.
Evet, şimdi tabii ruhun üflenmesiyle insan farklılaşıyor.
Evet.
Şimdi Yahya Hoca söyledi, yani diğer canlılardan Allah-u Teala o şekilde ayırıyor. Yani hayvanlardan ayrı bir yapıya bürünüyor. Bunu daha açık ve net ifade eden ayet de Mümin suresinin 14. ayet. Allah-u Teala şöyle,
Müminun değil mi? 23. sure.
Evet, Müminun.
Yani Müminun suresi 14.
Evet, doğru,
ayet.
Doğru. Müminun suresi 23. surenin 14. ayeti. Evet. Allah-u Teala burada diyor ki, hatta ondan önce 12'den başlamak evet. gerekiyor, evet. yoksa eksik kalır. Evet. İnsanoğlunu çamurdan süzülmüş bir özden yarattık diyor. Sonra onu işte bu bir yere ulaşıp da onun içerisinde kalabileceği bir süre kalabileceği bir yerde nutfeye çevirdik. Yani ana rahmin o şeyin geldiği, kadının yumurtasının geldiği yerde yumurtaya ulaşıyor, yumurtanın içerisine giriyor ve orada artık kalıyor. Orada bir takım yapılanmalardan bahsediyor Allah. Sonra diyor o nutfeyi, yani döllenmiş yumurtayı bir alaka haline getirdik. Yani rahim cidarına yapışık hale getirdik. Alakayı mudga, sanki diş izleri üzerinde diş izleri bulunan bir et görünümünde bir hale getirdik diyor. O mudgayı da kemiklere dönüştürdük. Oradan insanın kemikleri oluştu. Kemiklere de et giydirdik. Kemiklere et giydirilmesi demek işte damarların, sinirlerin, vücudun tamamının oluşması. Yani kemiğin üzerinde, şimdi benim vücudumun kemikleri ve kemiklerin üzerine o şey yapan, yaratılmış olan et bölümü, ki tabi deri de etin bir parçası olarak kabul edilir. Onları da giydirdik diyor. Tamam, ne oldu? Kişinin yapısı tamamlandı. Peki tamamlandığı zaman, yani dışarıdan baktığınız zaman insana ait her türlü özellik orada var. Artık yaptı, tamam. Tamamlandıktan sonra diyor ki ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ. Daha sonra onu
farklı
başka bir yapıda, başka bir mahluk olarak inşa ettik, oluşturup geliştirdik. Nasıl oluyor? Şimdi mesela
evet, kimden farklı?
Diğer bütün hayvanlardan,
diğer bütün canlılardan farklı. Evet.
Yani oraya kadar insanla diğer canlıların gelişimi arasında böyle bir fark yok. Dolayısıyla efendim insan ayakta yürüyor. Elleri, ayakları var. Tamam. Bütün canlıların bakıyorsun hayvanlara, mesela dört tane ayağı, iki ayağı, iki eli var, tamam. Kuşlara bakıyorsunuz, iki tane ayağı var ama iki tane de kanadı var. Yaratılış şekline bir bakarsanız çok büyük ölçüde aynı. Ama insanı onlardan farklılaştıran vücut yapısı tamamlandıktan sonra ana rahminde ona üflenen ruhtur. Peki bu aynen şu, işte şurada bir telefon var. Şurada da elektrikli bir alet var. Yani bununla bunun farkı ne? Bunun farkı bu yapıldıktan sonra içerisine yerleştirilen işletim sistemidir. O sistemden dolayı ben bununla işte görüşmeler yapıyorum, bilgileri kaydediyorum, bir sürü yerlere ulaşabiliyorum. İşte insanoğlunun ana rahminde ona ruhun üflenmesiyle birlikte başlayan bir yeni yapısı var, yeni oluşum var. Ki ilgili ayetlere baktığımız zaman bu işte 103 gün en az, 103. gün falan, ya da işte ilk oluşumdan rahme varıncaya kadar olan kısmını sayarsak biraz daha fazla oluyor. Tabii bu uzmanların üzerinde çalışması gereken şeydir. Kişi ruh üflendikten sonra ana rahminde 6 ay daha kalıyor. Onun için ondan sonra işte onu taşımak kadın için son derece zor oluyor. Çünkü tam bir insan olmuş artık şey içerisinde, rahmin içerisinde. Neyse, şimdi burada şeyde, meleklerde de aynı şey var. Hani bir ayet kelime var. وَلَقَدْ ذَرَعَنَا الْجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنْ لَا يُبْصُرُونَ بِهَا.
A'raf suresi 179. ayet.
İstersen onun bir mealini oku.
Evet. Cinlerin ve insanların çoğunu sanki cehennemlik olsunlar diye yetiştirdik. Onların kalpleri var ama onun da gerçeği kavramazlar. Gözleri var ama ilerisini görmezler. Kulakları var ama söz dinlemezler. Evet, onlar en'am, yani koyun, keçi, sığır ve deve gibi, hatta ondan daha da aşağı seviyededirler. Gerçekler ilgisiz kalanlar işte onlardır diyor Allah.
İşte bu cinlerin yapısıyla insanların doğal yapısı aynı. Aynı özellikle, aynı dediğimiz yani ruh açısından aynı. Yani onlarda da aynı özellikler oluşuyor. Ve bundan dolayı imtihan edilir bir varlık haline geliyorlar. Yani diğer hayvanlardan insan ayrılıyor. Cinler de diğer, tabii kendisiyle ilgili cinler konusunda fazla bir bilgimiz olmadığı için Allah-u Teala onları zehirli bir ateşten yarattığını bildiriyor. Ama onlarda da ruh var, bize de ruh var. Bu ruh onları da bizde imtihan edilir bir özelliğe getiriyor. Ama o az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayette imtihanı kaybetmeleri, Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği o güzel özellikleri kötüye kullanmalarından bahsediyor. Ve öyle olunca sanki onlar Allah tarafından verilmemiş gibi koyun, keçi, sığır, deve gibi bir hal alıyorlar. Yani kendilerine Allah'ın verdiği o yetenekleri kullanmıyorlar. Şimdi bu noktada ruh ilim mi yoksa şey mi? Yani vücuda üflenen kişinin işletim sistemi gibi bir şey mi? Yani bir bakalım buradan O işletim sistemini öğrendik zaten, açıkça ayette açıkça Allahü Teala söylüyor, o değil. Peki ruhun ilim olduğunu nereden çıkaracağız? Asıl mesele o. Şimdi ben mesela buradan Yahya Hoca ile her zaman yapıyoruz. Sanki hani dışarıdan birisiymiş gibi, hoca değil de dışarıdan birisiymiş gibi dinleyip cevap vermesi açısından, konunun daha iyi anlaşılması açısından bunu yapıyoruz. Şimdi mesela melekler de Allah'ın görev verdiği cinler. Bu zaten ayetlerden çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi mesela sen kendini meleklerden kabul et. Allahü Teala diyor ki meleklere, ben işte topraktan, süzülmüş karabalçıktan bir beşer yaratacağım diyor. Ona ruhumdan üflediğim zaman onlara, onun karşısında saygılı eğilin diyor. O zaman ruhumdan ona üflediğim zaman deyince ilk akla gelen ne olur?
Aynı o insanın yaratılış safhasında olduğu gibi son şekli vücudunun bitmiş, en son ona işlediğim sistemi yüklenecek.
Az ayetlerde evet, olduğu gibi. Tabii. Şimdi melekler de bakıyor, bizde de ruh var. Tamam, saygıyla eğilmemizi istiyorsan baş üstüne, tamam. Ama ne olacak? Bunlar farklı yapıda varlıklar, zehirli ateşten yaratılmış. Ama Allahü Teala yeni yaratacağı varlığı
topraktan yaratacak.
Topraktan olacak, ama diğer canlılardan farkı içine ruhun üflenmesi olacak. Ancak öyle anlarlar. Fakat şimdi sonra Allahü Teala meleklere diyor ki ben yeryüzüne bir halife oluşturuyorum diyor. Halife ne oluyor? Ya muhalif yapıda bir varlık. Allah Allah, ya bu bizim gibi değil. Bu diğer hayvanlar gibi etten, kandan oluşan bir varlık. Ne diyorlar orada? Etec'alü fîhâ men yusidü fîhâ ve yesidü dîmâ. Ya Rabbi, sen orada
düzeni bozacak.
Orayı düzeni bozacak. Kan dökecek.
Birini mi oluşturuyorsun?
Öyle birisini mi oluşturuyorsun diye itiraz ediyorlar. Peki niye itiraz ediyorlar? Çünkü imtihan edilir varlık bunlar. Melekler de imtihandan geçiyor, cinler de imtihandan geçiyor. Allah-u Teala diyor ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyor. Ne acaba bilmediği? Şimdi bunlar ne bilirler? Az önce Yahya Hoca'nın dediği gibi, tamam işte bizim gibi bir ruh üflenecek bir varlık, ne olacak? Ne olacak? Ama bilmediğinizi bilirim dedikten sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Ne diyor?
Bakara suresinin 30 şu an okuyacağım 31. ayet.
Ha, oku.
Adem'e bütün varlıkların isimlerini, yani özelliklerini öğretiyor Allah. Ve sonra onları meleklere gösteriyor. Diyor ki iddianızda haklıysanız bana şunların isimlerini, özelliklerini anlatın bakalım. Siz söyleyin.
Adem öğretiyor, evet. Ama Adem henüz onlara bir şey söylemiyor.
Sadece Adem öğretiyor, bunlara soruyor.
Adem meleklere öğrettiğinden de haberleri yok onlara.
Evet.
Evet. Devam et.
Onlar da diyorlar ki ya Rabbi, biz sana içten boyun eğeriz. Bizde senin öğrettiğin dışında bir bilgi olmaz. Her şeyi bilen ve kararları doğru olan sensin diyorlar. Yani bilmediklerini itiraf ediyorlar.
Tamam, bu gökte bu anlattığı şu eşyaların neye yaradığını bana bir anlatın diyor. Şu varlıkların, yani gökler, yer, yıldızlar, işte her şeyi aklınıza ne gelen. Çok ayrıntılı bir şekilde. Biz bu konuda bilmiyoruz. Şimdi bakalım Adem'e neyi öğretmiş Allah-u Teala.
Evet, sonra 33. ayette Allah Adem diyor, meleklere şunların isimlerini sen anlat bakalım. Adem de onlara o isimleri anlatınca Allah, ben size dememiş miydim göklerin ve yerin gaybını, yani gizlisini saklısını bilirim diye, neyi açığa vurduğunuzu neyi sakladığınızı bilirim diye dememiş miydim size?
Ya biliyor ve öğretiyor, evet. Adem'e. Bak, Adem biliyor, onlar bilmiyor. Evet. Şimdi evet. Ne diyorlar onun karşısında?
Tamam, orada hani sizin gizlediğinizi, açığa vurduğunuzu da ben bilirim diyor Allah.
Tamam.
Ve ondan sonra meleklere Adem'e secde edin.
Peki Adem'e ne zaman secde edin diyecekti senin o ilk okuduğun ayete göre? Ve izâ nefaktu fîhî min ruhî
fekâhû lehû sâcidîn. Ruhumdan üfleyince diyor.
Üfleyince. Burada hangi ruh üflemiş?
Bilgi yüklemiş oluyor demek ki.
Bilgi yüklemiş ve göklerin ve yerin bilgisi. İşte burada bu ayet çok net olarak Allah'ın bilgisinin Allah'ın ruhu olduğunu bildiriyor. İşte gökler, 7 kat göğün bilgisi, yerlerin bilgisi, çok ayrıntılı bilgi. İşte Nuh Aleyhisselam kendi toplumuna diyor yani o ve bir de bu bilgileri Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a yazdırarak öğretiyor. Yani şeyde
Alak suresinde.
Alak suresinde söylüyor. O kişiye allemel insane malem o kişiye alleme bil kalem allemel insane malem bir alem. O kişiye kalemle öğretti. O zaman yazının icadı diye bir şey yok. Allah Adem Aleyhisselam bunu öğretmiş. Bilmediği şeyler öğretmiş. Yazıldığı zaman da unutulmayacak bilgiler haline geliyor. Çünkü insanoğlu unutur. İşte onun torunu olan şey ne diyor? İstersen şeyi de bir aç bu Nuh suresinin ilgili ayetlerinde. O toplumu Allah'a karşı isyan ediyor. İsyan edince yani şey yapıyor diyor ki ya bakın bu kadar büyük geniş bilginiz var, şeyiniz var. Siz görmediniz mi diyor? Elem terav keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka.
15. ayet.
Evet. Nuh suresi. Evet,
71. surenin 15. ayet ve devamı. Allah'ın 7 kat göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış olduğunu görmediniz mi? Onların içinde ayı, ışık yansıtıcısı, güneşi de ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi bir bitkiyi bir yerden bitirmiştir. Sonra sizi ona iade edecek ve bir kez daha oradan çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir yaygı yaptı ki onun geniş yollarından geçip gidesiniz diye sürekli bu tip şeyleri onlara hatırlatıyor.
O kadar derin bilgiler ki işte bakın bugün insanların, insanoğlunun göklerden bildiği işte güneş, ay, gezegenler ki onların 11 tane olduğunu Allahü Teala Yusuf suresinde şey yapıyor, işaret ediyor. Ondan sonra bir de burçlar ve orada olan yıldızlar. Bir de şey var işte kutup yıldızını görebiliyoruz. Halbuki bunlar birinci kat gök. Onların üstünde zaten birinci kat göğün alttan görülen kısmı. Yani şu binanın alt tarafı. Peki o birinci katta ne var? Ondan sonraki ikinci, üçte, dörtte, beşte, altıda, yedide biz bilemiyoruz. Bir de şurada çok dikkate almamız gereken bir husus var. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı bir gecede yedinci kat semaya götürmüş ve geri getirmiştir. Yedinci kat sema bir gecede. Bugün ışık işte hızı şu bu falan diye bir takım hayaller geliştiriliyor. Halbuki burada Allah göklere çıkan yedi tane asansörden bahsediyor. Me'ariç diyor, Miraç. Me'ariç. O çıkan işte şeyde Muhammed Aleyhisselam'ın çıkışına da Miraç da denir. Peki gidiyor ve geliyor. Yedinci kat göğe kadar. Onun üzerinde de zaten cennet var. Onu da Allah başka ayetlerde söylüyor. Ama önemli olan Muhammed Aleyhisselam'ın oraya çıkışı bir mucize değil. Ne diyor? لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizden bir kısmını ona gösterelim diye. Zaten göstermiş. وَلَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى diyerek de Necim suresine bildiriyor değil mi? Allah'ın en büyük ayetlerinden gösterdi ona. Şimdi bakın Nuh Aleyhisselam gözünüzde görmediniz mi 7. kat sema nasıl? Bir de Nuh Aleyhisselam öyle bir gemi yapıyor ki Allahü Teala bütün canlılardan birer çift gemiye yerleştir diyor. Ya böyle bir bilgi bugün dünyada hiç kimse de yok. Yeryüzündeki bütün canlıları gidip bulacaksınız, arayacaksınız. Ona yuva yapacaksınız, ihtiyacını karşılayacaksınız. Korunaklı yerler oluşturacaksınız. Ve bunu geminin içerisine yerleştireceksiniz. Böyle bir bilgi hayal edilemez. Ve gemi öyle bir gemi yapıyor ki o da hayal edilemeyecek büyüklükte bir gemi. İşte Adem Aleyhisselam'a Allah göklerde ve yerdeki bütün bilgileri öğretiyor. Bugün Adem Aleyhisselam'ın bilgisi bizim bilgimizle hiçbir şekilde kıyas kabul etmez. Ama Allah kendisine ait olan ruhtan ne yapıyor? Bir bölümünü Adem Aleyhisselam öğretiyor. Allah'a ait olan ruhtan. Şimdi bu çok net olarak gene ben yani sokaktaki bir vatandaş gibi soruyorum sana da bu ruhumdan üflediğim zaman secde edin şeyinde ne zaman secde emri veriyor Allah şeylere, meleklere?
Bilgileri öğrettikten sonra.
Bu bilgiler o zaman ruhumdan.
Yani imtihandan sonra. Sen söyle dedikten sonra.
Ama yine öğrettikten sonra tabii, secde tabii, edin tabii. Diyor. Önce onların zihinsel hazırlıyor. Tabii şimdi bundaki bu inanılmaz bilgi onları çok ciddi manada kıskandırıyor. İstersen o ayeti de bir oku.
Hangisini?
Şey diyor ya, enbi'uhum bi esmaim felemme enbe'uhum bi esmaim felemme enbe'uhum.
Biraz önce okuduk, 30
yani Adem
33. ayet. Onlara size dememiş miydim diyor, ben göklerin ve yerin gaybını, gizlisini, saklısını bilirim ve sizin neyi açığa vurduğunuzu, neyi sakladığınızı da iyi bilirim diyor Allah.
Neyi saklamış olabilirler orada? Kıskanırlar çok normal. Yani tamam, bizim vücudumuza üflenen bir ruh gibi üflenecekse olsun, saygıyla eğiliriz karşısında. Ama öyle bir ortaya, şey ortaya çıkıyor ki, göklerin yerin bilgisi. Ve iblis orada, yani o meleklerden olan, hatta kendi aralarında tartışıyorlar. Yani Allah-u Teala cevaplar vermeden tartışıyorlar. Bu nasıl bir şeydir diye. Sonra teslimiyet gösteriyorlar ama Allah-u Teala'nın içinizde sakladığınızı bilirim diyor. Onun için şeyde, yani imtihandan geçiriyor Allah-u Teala onu. Ya o şeyleri. Yani Allah-u Teala bizi de imtihandan geçirir. Samimiyetimizi ortadan göstermek için onlar da ne yapıyor? Emrediyor. Yani bu ruh ortaya çıktıktan sonra ne yapıyor?
Secde edin.
Yani oku, evet.
Adem'e secde edin dedik diyor. İblis hariç hemen hepsi eğildiler ama iblis direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu.
Tabii secde edin demek yani saygı gösterin manasında. Yani her zaman burada anlatıyoruz. Yani Arapçada secde böyledir. Yani mesela ağaçlar secde eder deniyor. Hiçbir ağaç yere yatıp kalkmaz. Yani işte böyle bir şeydeki astronominin deklinasyon dediği, yani şeyin güneşle ağaç arasındaki o açı farkından oluşan gölge. İşte o, ona secde diyor Allah-u Teala. Secde edin, yani karşısına saygıyla eğilin demiş oluyor. Peki ondan sonra hepsi secde etti, ne oldu? İblis yapmadı değil mi?
Evet, o büyüklendi diyor.
Kibirlendi. O büyüklendi. Yani ya kıskan, şey yapıyor, kendine hakim olamıyor. Çok fena halde kıskanıyor Adem'i. Büyükler ne diyor mesela, biz bu şeyden de okumuştuk. İsra suresinde ne diyor şeyde?
Ama diyor, "Escudu limen halakta tina" diyor 61. ayet.
Yani çamurdan yarattığına mı secde edeceğim?
"Erayeteke hazellezi kerremte aleyhi." Bu mu diyor bana üstün gördü?
Ya ben bu ayet okuduğum zaman şaşırıp kalıyorum. Bak karşısında Allah var. Allah diyor ki, yani şey değil bu melek. "Erayeteke," sen kendine baktın mı diyor. "Hazellezi kerremte aleyhi." Bana karşı üstün gördüğüm bu mu? Ondan sonra bir de bir meydan okuma yapıyor.
"Le'in ahkarteni ila yevmil kıyameti le'ahtenekenne zürriyetehu illa kalila."
Evet.
Hele diyor sen kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben bütün diyor bunun soyunu, çok azı hariç, hepsini diyor peşime takarım diyor.
Parmağımı da oynatırım. Neyse peşime diyor. Takarım, evet. İki şekilde de mana verilebilir. Evet. Ne yapıyor bakın. Allah da onu tabii görevden kovuyor. Hadi çık bakalım diyor. Ama arkasından Adem Aleyhisselam'a diyor ki, bu senin en büyük düşmanındır. Bak dikkat et, seni Adem ve Havva'yı bir bahçeye yerleştiririz, sizi buradan çıkarmasın diyor. Neyse o konulara geçmeyelim şimdi. Şimdi burada ruhun ne olduğu ortaya çıktı. Bir, Secde Suresi'nin kaçıncı ayetiydi?
7. ayetten itibaren okumuştuk biraz
tamam.
Önce.
Yani evet. Allah-u Teala Adem şeye, bütün insanlara ve cinlere, ki o da şeyde de vardı, işte Araf suresi 179'da
evet.
Galiba. Hepsine ruh üflüyor. Ruh da onları diğer varlıklardan ayırarak imtihan edilir, evet. Edilebilir bir özelliğe sahip kılıyor. Biz de şu anda burada sohbet yapıyoruz, bir konuyu tartışıyoruz, yeni bilgilere ulaşıyoruz, öğrendiğimiz bilgileri değerlendiriyoruz. İşte bizi dinleyenler de aynı şekilde. Ama hayvanlar arasında böyle bir şey yok. Onun için onlar herhangi bir yeni keşif yapamazlar. Biz işte burada diyelim şeyde oturuyoruz, işte şuradayız, şu binadayız, burada oturuyoruz. Ama şey yapamıyoruz. Mesela hayvanlar işte böyle bir bina yapsınlar, elektrik çeksinler, bu mümkün değil. İşte Allah'ın bize yüklediği ruh bizi o hale getiriyor. Yoksa insanla hayvan arasındaki fark şöyle dış görünüşü, yani vücut yapısı değil. Fark ona üflenen ruh, ki işte cinleri ve melekleri de burada farklılaştırıyor. O zaman bak, ve eselune kani ruh dendiği zaman sana o ruhu soruyorlar dendiği zaman. Arkasından da kulir ruhu min emri Rabbi. De ki o ruh Rabbimin işidir, işlerindendir. Peki arkasından ve ma utitu min el ilmi illa kalile, o bilgiden size çok az verin diyor. O zaman bu ruh insanın vücuduna üflenen ruh olur mu? Çünkü onun azı çoğu yok.
Evet.
Yani herkese şey. O zaman az olan ne olmuş oluyor?
Bilgi.
Bu bilgi olmuş. Allah'ın bilgisi. Allah'ın bilgisi bizim hayal etmemiz mümkün olmayan noktada. Onun çok küçük bir bölümünü Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Ki o bilgiyi biz yeni hayal edemeyiz yani. O kadar büyük de. İstersen Allah'ın bilgisiyle ilgili ayetler.
Evet, iki tane ayet okuyalım ona dair. Bir tanesi Kehf suresi. 18. surenin 109. ayeti. Orada Cenab-ı Hak kendi ilminin nihayetini şöyle ifade ediyor bize, hududunu. Diyor ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. De ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, yani bizim bildiğimiz bütün denizler mürekkebe dönüşse لَنَّفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Bildiğimiz bütün denizler mürekkebe dönüşse bir o kadar daha onlara katsak Rabbimin sözleri tükenmeden onlar tükenirdi diyor. Yani Rabbimin sözleri bitmez ama onlar biter. Bir de Lokman suresi 31. surenin 27. ayetinde Cenab-ı Hak biraz daha değişik ifadeyle şöyle anlatıyor hususu, diyor ki وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, bu sefer ağaçlar da devreye girdi. Bütün ağaçları düşünelim, her biri bir kalem olsa şöyle. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعْدُ اَبُحَرٍ. Ve denizler de onların mürekkebi olsa ve arkasından 7 deniz daha eklesek biz onlara ne olur? مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ. Allah'ın sözleri, Allah'ın ilmi tükenmez. Yani onlar yazar biter, Allah'ın ilmi bitmez. Dolayısıyla اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Daima üstün olan ve kararları doğru olan Allah'tır diyor. İşte Allah'ın ilmi bu kadar nihayetsiz. Bir de Ayetel Kürsi'yi hatırlayalım. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ya وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءٍ. İnsanlar Allah'ın ilminden ancak Allah ne kadar vermişse o kadarını kavrayabilirler. Yoksa bizim Allah Teala'nın ilmini, onun hududunu kavrayabilme ihtimalimiz yok. Ama Allah ne kadar bilgi vermiş bize? Sınırlı işte bir 600 küsur sayfalık, 6236 ayetten oluşan bir kitap, bu kadar. Ama Allah'ın ilmi yine bu kadar, bununla mı sınırlı? Tabii ki değil. Bize o nihayetsiz ilminden ancak bu kadarını vermiş Cenab-ı Hak. Evet. Burada وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا اَلَى kastettiği bu. Bir de biz hani buradaki ruha, hani Allah'ın bilgisi dedik, vahiy dedik, hani onu temellendiren bir iki ayet var elimizde, onları da unutmayalım. Şura suresi 42. sureye gidelim. Şimdi 42. surede önce 51. ayette Allah Teala kullarıyla hangi yollarla iletişime geçtiğini anlatıyor 51. ayette. Diyor ki Allah bir insanla ya vahiy, ama buradaki vahiy ilham yoluyla konuşur. Yani bir şeyi kalbine doğurur insanın Allah. Ya perde arkasından konuşur. Musa Aleyhisselam'la konuştuğu gibi bir engel, bir ağaç vasıtasıyla konuşur onun arkasından. Ya da Allah bir elçi gönderir ona, bir meleği elçi gönderir. O da Allah'ın gerekli gördüğünü Allah'ın izniyle o insana vahyeder. Yani Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor Allah. İşte diyelim ki Muhammed Aleyhisselam'a, diyor ki Cebrail'e git bunu Muhammed'e ulaştır. Yani Muhammed Aleyhisselam'la Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla irtibata geçiyor. Allah bu üç yoldan biriyle insanla irtibat kuruyor. Ya ilham yoluyla, ya perde arkasından, ya da bir elçi vasıtasıyla. Bunu söylüyor Allah. Diyor ki bu şekilde vahyeder. Şimdi 52. ayete gelelim konumuzla ilgili. Diyor ki Allah ve kezalike, bakın aynen bu şekilde, böyle anlattığım şekilde evhayna ileyke, sana da vahyettik diyor Allah Resulullah'a hitaben. Ne vahyettik? Ruhan min emrina.
Bakın ruh min emrina. Burayı okuyorum. Kulir ruhu min emri rabbi. Ruh, emir, Rab. Hepsi aynı. Sana da vahyettik Allah diyor. Ne? Ruham min emrina. Bize ait, bize ait olan bir ruhu sana vahyettik. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a vahyedilen ruh ne? Allah'ın bilgisinden olan Kur'an-ı Kerim işte. Sana da katımızdan, bize ait işimizden bir ruh vahyettik. Buraya gelelim. Ve yes'elûneke anir ruh. İşte bu ruhu sana soruyorlar. Bu ruhu. Nedir bu? İşte kulir ruhu min emri rabbi. Bu Rabbimin işi. Allah böyle buyurdu. Geldi bu. Peki bunu temellendirecek bir iki ayetimiz daha var mı? Ona da bakalım. Mesela nereden olsun o da? Nahil suresinin hemen 16. surenin 2. ayeti. Orada da diyor ki Cenab-ı Hak yunezzilul melaikete. Allah melekleri indirir. Neyle indirir? Bir ruhi min emrihi. Bakın yine ruh, yine emir kelimesi. Yunezzilul melaikete bir ruhi. Allah melekleri bir ruhla indirir. Min emrihi. Yani kendi emri olan, kendinden olan bir ruhla indirir Allah. Kime? Ala men yeşâ'u min ibadihi. Allah kullarından tercih ettiği birilerine, seçtiği birilerine indirir. Ne yapsınlar diye? En enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun. Onlara da der ki, işte gidin benden başka ilah olmadığı konusunda insanları uyarın diye. Yani elçi seçiyor, nebi yapıyor onlara ve onlara bir ruh ulaştırıyor. Yani vahiy ulaştırıyor. Ve o vahiylerde Allah'ın tabii ki bilgisini ifade ediyor. Bunu ifade eden başka bir ayet daha bulalım ve iyice konu kafamızda netleşsin. O da Mü'min suresinde olacak. Şöyle bir bakayım. 40. surenin 15. ayeti Mü'min. Gafir suresi diye de geçiyor. Allah Teala diyor ki Rafi'u derecati zul arş. Allah dereceleri yükseltendir. Arşın yönetimin sahibidir. Yulqi ruha min emrihi. Bakın yine ruh ve emir geldi. Allah kendi işi olan o ruhu iletir. Kime? Ala men yeşâ'u min ibadihi. Yine Nahl suresinin 2. ayetinde olduğu gibi kullarından seçtiği, tercih ettiği birilerine indirir. Niçin? Liyunzira. Uyarsın diye o kul, o elçi yevmet telak insanları Allah'ın huzuruna varacakları gün konusunda insanlara uyarılarda bulunsun diye. Yani bir nebi seçiyor. İnsanlar içerisinden bir elçi seçiyor Allah. Ona ruhunu ulaştırıyor. O da insanlara onu ulaştırıyor. O elçiye ulaştırılan ruh ne? Allah'ın bilgisinden bir bölümü, bir kısmı, bir parçayı ifade eden vahyi, kitabı. Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama, bütün nebilere Allah Teala kendi ruhundan bir şeyler göndermiş. Muhammed aleyhisselama gönderdiği ruh da hem Şura suresinin 52. ayetinde gördüğümüz gibi işte burada kendisine atıfta bulunan Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bilgisinden bir parçayı ifade eden Kur'an-ı Kerim. Evet.
Burada da diyor ki tabii o bilgi olduğunu İsra 86'dan da net olarak da anlıyoruz. Evet. Zaten ve ma utitu minel ilmi illa kalli, o bilgiden çok az bir şey verdik diyor. Ve le in şi'ne le nezhebenne billezi evhayna ileyk.
Yine evhayna ileyk.
Evet. Tabi. Yine evhayna ileyk geldi. Bu sana vahyettiğimizden yani bu ruhtan, bu ruhu isteseydik, çünkü vahyettiğinin ruh olduğunu kaç tane ayet okudum.
Nasıl vahyettiysek geri de almasını bilirdik yani.
Onu da alırız geriye. Vermeyiz. Yani sana vahyedildi orada kalacak değil. Ben alırım da. Peki sümme la tecdu leke bihi aleyhine vekile. Sen bize karşı seni savunacak hiç kimseyi de bulamazdın. Yani kimse senin vekilin olarak Cenab-ı Hakk'a karşı çıkıp da ya Rabbi işte bunu tekrar niye aldın, ver niye aldın oldu diyemez. Yani bütün yetkiler Allah'a aittir. Allah veren de odur, alan da odur. Ondan sonra da diyor ki
İlla
rahmeten min Rabbik. Sadece Rabbinin bir İkramı bir merhameti olmak üzeredir. Yani demek ki o zaman Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara en büyük ikramıdır. Çünkü ulaşabileceğimiz, okuyabileceğimiz, anlayabileceğimiz, problem çözebileceğimiz ve yeni yeni ufuklara, hedeflere ulaşabileceğimiz bir şeydir. Tabii bunu sürekli de şey yapıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bir hikmet metodu ortaya koymuş. O hikmet metodundan dolayı da bütün ayrıntılı bilgilere bu Kur'an-ı Kerim'le ulaşmamıza imkan vermiştir. Yani tabiattaki bilgilere de, diğer dini bilgilere de. Çünkü Allah dinini fıtrat diye tanımlamış. Yani tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanan şekli olarak tanımlamış. Dolayısıyla ikisi arasında tam bir uyum var. Çünkü hepsi de Allah'ın ilmi. Şimdi burada evet, inne fadlu kana aleyke kebira, çünkü Allah'ın ikramı, senin üzerinde Allah'ın ikramı çok büyüktür. İşte biz de eğer mesela Allah'ın, peki şu kadar küçük bir kitapla o kadar çok bilgiye nasıl ulaşılır denirsen, işte metoddandır. Mesela şimdi şu elimdeki şey var, telefon var. Telefonda şey yapıyoruz. Mesela şurada sıfırdan birden dokuza kadar 9 rakam, bir de sıfır var, toplam 10 rakam. Bu 10 rakamla dünyada ulaşamayacağım bir telefon var mı?
Her numarayı çevirebiliyorsunuz. Heh.
Ama bir şart var.
Bilmek,
rakamları
uygun olmak,
düzgün bir şekilde sıralarsam. Bir tane hata yaparsam olmaz. İşte Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'e koyduğu buna benzer bir yöntemdir. O yöntem bir ekip çalışmasıyla ortaya konursa Kur'an'la ulaşılmayan hiçbir bilimsel gerçek kalmaz. Din ve bilim birbiriyle tamı tamına uyuşur. Hatta biraz sonra okuyacağım, yani en son okuyacağımız ayet de zaten onu çok net bir şekilde bize anlatıyor. Mesela diyor ki Allah, ya Muhammed sen söyle onlara. Ya peki biz bu Allah'ın kitabı nasıl? Tamam. Leyin istemaatil insu vel cin. Bak, insanlarda da ruh var, cinlerde de. Demek ki onlarda da bir işte bak, Allah'ı sorguluyorlar. Yani ya Rabbi işte yeryüzüne fesat çıkaracak. Allah fesat çıkaramayacak demiyor ki. İşte insanlar nasıl fesatlar çıkardığını her gün görüyoruz. Onlar da yorumlar yapıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar, bir sürü şeyler yapıyorlar. İnsanlar ve cinler bir araya toplaşsa, diğer hayvanlar değil bunlar, çünkü onlar bilgi üretemezler. Bir araya toplansa, ala en ye'tu bi misli hadel Kur'an. Bu Kur'an'ın bir dengini getirmek üzere birleşseler. Şimdi Kur'an'ın dengi. Peki?
La ye'tune bi misli.
La ye'tune bi misli. Bunun dengini getiremezler.
Velev
kâne bâdûn zahîrâ, biri diğerine sırt verse, sırt sırt olsa, tam bir bütünlük içerisinde hep birlikte uğraşsalar da mümkün değil. Mümkün değil. Yapamazsınız. Sadece bunu, tamam mı? Bir sureyi de yapamazsınız. O da şeyde miydi? Bakara'da mıydı?
Evet, değişik ayetlerde var.
Birçok yani. Ayetlerde evet. Var tabii.
Bazı yerde 10 sure diyor Allah. Bazı yerde bir sure diyor.
Tabii. Yani bir evet. Kur'an-ı Kerim hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Mesela bugün yeryüzündeki bütün uzmanlar bir araya gelse, evet. Herhangi bir insanın bir saçının teli kadar, yani telinin özelliğinde bir saç üretme şansı var mı? Görüntüsü belki daha güzel olabilir ama oradan Allah insanın öyle bir şey, onun bir parçasını alan diyelim emniyet mensupları, o kişiyi oradan buluyorlar, kimliğini buluyorlar. Onu bırakın parmak izi, işte öyle bir şey yapmış ki hiç kimse de yok. Ya Adem Aleyhisselam'dan beri milyarlarca insan, hiç kimsenin parmak izi aynı değil. Onu da Allah-u Teala Kıyamet Suresi'nde parmak izlerinizi de eski haline getireceğiz diyor. Herkesin, işte bu insanların başarması imkansız, bu öyle bir şey. Bakın bugün mesela yeni teknolojiler geliştirdiler. Yüzden tanınıyor. Demek ki herkesin yüzü farklı. Ama siz şey yapamazsınız. Şimdi şu fabrika bunu üretir. 1 milyon tane de üretse ilkiyle sonu arasında hiçbir fark yoktur yani. Evet. Dolayısıyla burada zaman zaman anlattığım bir hatıram var. Bu Sovyetler Birliği dağıldığı zaman oradaki Türk Cumhuriyetlerine bir gezi yapılmıştı, özel bir gezi. Kazakistan'a gitmiştik. Akşam otele geldim, baktım İzmir'den birkaç tane iş adamı koşa koşa yanıma geldiler. Ya hocam gel dedi, ne var? Şurada bir de genç var, sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz, bir türlü ikna edemiyoruz. Gittim dedim ki, sen kendini bir tanıt bakayım. Dedi ki ben Türk asıllı Almanım. Ne demek dedim. İşte annem babam Türkiye'den gelmiş, ben de Almanya'dan doğmuşum. Ha iyi tamam. Çocukluğumda kreşe giderdim. İşte biz Müslümanız falan derlerdi. İyi tamam. Ama bir müddet sonra baktım arkadaşlarım oruçtan, namazdan, bir takım bilgilerden bahsediyorlar. Ben onlara dedim ki ben Müslüman değilim çünkü bizim ailede öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey duymuyorum. Ya işte gelder olur mu, sen Türksün, sen Müslümansın, oradan Hristiyan arkadaşlar geldi, gel sen Hristiyan ol, öbürü geldi, gel seni Yahudi yapalım falan. Ben kendi kendime karar verdim. Büyüdüğüm zaman para kazandım ve bütün bu dini merkezleri dolaşacağım. 18 yaşına geldim, bir işe girdim, 3-5 kuruş para kazandım. İşte şeye gittim, Roma'ya, Katolik Kilisesi'nin olduğu yer. Onlarla görüştüm. Pek tatmin olamadım. Oradan Kudüs'e gittim. Oradaki hahamlarla görüştüm. Pek tatmin olamadım. Ondan sonra işte şeye gittim. Hindistan'a gittim. İşte Budistlerle, Budist diyorum, Brahmanlarla görüştüm. İşte şimdi de Budistlerle görüştüm. Oradan geliyorum. En son gideceğim yerde Mekke'ye gideceğim. Oradan da Müslümanlarla görüşeceğim. Dedim vallahi çok güzel bir iş yapıyorsun. Yani sen İbrahim Aleyhisselam'a benziyorsun. Gerçeklerin peşindesin. Allah sana gösterir. Sen biliyor musun dedim, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Ben nereden bileceğim bunun Allah'ın elçisi olduğunu ya? Herkes öyle diyor. Tamam da ben nereden bileceğim? Ama ne kadar güzel bir sorgulama değil mi? Yani eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisi. Nereden şahitsin? Nereden biliyorsun? Şimdi birisi geliyor Avrupa'dan Müslüman oluyor, hadi diyorlar. Türkçe, hiç Arapça bilmiyor, Türkçe bilmiyor. Eşhedü de en la ilahe illallah. Ya ne diyorsun ya, bu adamı anlatsana. Şahit olabilmen için bir kere o konuyu çok iyi anlayıp kavraman lazım. Neyse, şimdi öyle deyince dedim vallahi ben senden bu cevabı bekliyordum. Ben nereden bileyim? Tamam. Biliyor musun dedim. De Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun belgesi var. Ne demek ya? Hiç duymadım öyle bir şey. Tamam dedim. Çıktım otelde odama. Oradan bir Kur'an-ı Kerim. Yok ben çıkmadım. Yanımda bir profesör arkadaşım vardı. Ona söyleyip çıktı, getirdi Kur'an-ı Kerim mealini. Ona o arada şunu söyledim. Otel lobisinde çiçekler var. Bir yapma çiçek var. Bak işte görüntüsü belki daha güzel olabilir. Dedim ki, şimdi şurada bir kuru çiçek yaprağı dökülmüş yere. Bunu yapabilecek bir fabrika yeryüzünde var mı? Biraz düşündü. Olmaz dedi, yapamazlar. Peki bunu? Ah, daha güzelini yaparlar. O zaman dedim, bak şimdi ben sana bunu veriyorum. Şöyle, Fatiha suresi, hani bir tek suresi şey yapar. Oku dedim Fatiha suresini. Eğer öyle bir sözü herhangi bir insan söyleyebilir kanaatine varırsan Muhammed'i Allah'ın elçisi sayma. Ama bunu bir insan söyleyemez kanaatine varırsan o zaman bu onu elçi olarak gönderen Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözünün bize ulaşması için de arada bir elçiye ihtiyaç var. İşte o da Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi başladı, aldı Fatiha suresinden ve Diyanet'in de mealiydi o. Yani şimdi elimdeki de Diyanet, Fatiha böyle bir okudu. Böyle her bir ayet okudukça böyle yarım saatten fazla sürdü Fatiha'yı okuması. Böyle ben şimdiye kadar hiç böyle bir şey duymadım dedi kimseden. Ha. Neyse ondan sonra odaya çıktık. Hiç iki vermedim Kur'an-ı Kerim ona. Odaya çıktık, geldi kapı çalındı, baktım ki o, işte çay içiyoruz orada. Şimdi dedi ki ya kusura bakmayın, Biz de sabahleyin erkenden de oradan Kırgızistan'a gidecektik. Şey, Türkmenistan'a geçecektik erkenden. Ya işte biliyorum yani sabah olmadan yola çıkacaktık. Şimdi dedi ki biliyorum şeyiniz var. Erkenden kalkacak gideceksiniz ama çok özür dilerim. Ben şimdiye kadar böyle bir şey hiç duymadım. Bana biraz daha oturma fırsatı verirseniz bazı sorularım var. Neyse oturdu. Sorularını sordu. Sonra kalktı dedi ki rica etsem o kitabı bana verir misiniz? Ben hiç öyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Bakın şimdi bu insanlara bu şekilde şey yapmak ne kadar kolay bir yol değil mi? Uzmanlığı yok bir şey. Allah'ın yarattığı bir kul. Oku. Yani aynı şeyi şey yaptım. Amerika'da bir üniversitede doktora yapmak için gelen bir hanım vardı. Dedim Allahü Teala bana sorar. Aynı şeyi ona şey yaptım. O da böyle şaşırdı kaldı. Ve işte profesörlüğe başvurduğum zaman acaba dedim benimle ilgili bir şey yurt dışında bir yapılmış çalışma var mı? Bir Amerika'ya baktık ki o hanım o kadar çok makale yazmış ki bizimle ilgili. O da üniversitede hoca olmuş. Şimdi bakın problem bizde. Allah bak ne diyor burada, ne kadar güzel bir şey söylüyor. İnsanlar ve cinler bir araya gelse, bu Kur'an'ın bir benzerini, bir dengini getirmek için buna hiçbirisinin gücü yetmez. İsterse birbirlerine sırt versinler. Mümkün değil. Allah'ın kitabı. Onun için ne kadar bütün doktorlar bir araya gelse bir tane hücre yapabilirler mi? Mümkün değil yani. Çünkü Allah'ın yarattığı şey bambaşka. Onun içerisinde inanılmaz bir bilgi var. Bir hücredeki bilgiyi belki yazmak için kim bilir ne kadar kitap yazmak gerekir yani. Dolayısıyla bizim yani asıl problem bizde. Allah-u Teala o kadar kolay bir yol göstermiş ki bu kitabın kendi kitabı olduğunu anlamak için. Biz insanlara buradaki şekilde yaklaşmalıyız. Ruhun ne olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmalıyız. Burada bu arada şunu da söyleyeyim. Eskiden beni çok sıklıkla Avrupa'ya çağırırlardı. Üniversitedeki hocaların çoğusunun ya da mutlaka ruh konusunu sorarlardı. Çünkü dünyada ruh bilinmeyen bir konu. Şimdi bizim bunları işte Kur'an-ı Kerim'den çok net bir şekilde görüp din ve bilim ayrımının olmadığını da çok net bir şekilde ortaya koyma mecburiyetimiz vardır. Ben burada sizlere şunu söyleyeyim. Bakın Katolik Kilisesi ile Katoliklerle yapmış olduğumuz bir anlaşma vardır. Bizim siteden indirin ve okuyun. Oraya bakın, onlara da 20 kadar seminer verdikten sonra onlarda oluşan din ve bilimin aynı olduğu. Eğer Allah'ın kitabı merkeze yerleştirilirse hem hukuk yönünden, hem sosyal yönden, hem ahlaki yönden, hem bilim yönünden hayallerin ötesi bir seviyeye ulaşılır. Çok net bir şekilde yazılı. Tabii birçokları şey yapıyor, bu tür şeyleri istismar ederek bize hakaret ediyor. Etsinler elbette ki, herkesin günah işleme hürriyeti var, ona engel olamayız. Ama bu din ve bilim birlikteliğini, yani Kur'an-ı Kerim'in bütün bilimsel araştırmaların merkezinde yer alması gerektiğini Müslüman olarak anlamak zorundayız. İşte o yazıyı okursanız Müslümanların hiç anlayamadığı şekilde Kur'an'ı anladıklarını görürsünüz. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.